Ayrım 25.
Sayfa 239. Gene de şimdilik ona bundan söz edilemez, dedi. Peki ama ne yapmalı? Prenses Maria, siz bu işi bana bırakın, dedi. Ben ne yapacağımı bilirim. Pierre, Prenses Maria'nın gözlerinin içine baktı. Ama Prenses Maria hemen sözünü düzeltti. Onun sizi sevdiğini, daha doğrusu seveceğini biliyorum. Prenses Maria bu sözleri söyler söylemez, Pierre yüzünde derin bir heyecanla ayağa fırladı. Genç kızın ellerini yakalayarak, "Bunu nereden anladınız?" diye sordu. "Sizce benim için bir umut olabilir mi? Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz?" Prenses Maria gülümsemişti. "Evet, öyle düşünüyorum," dedi. "Yakınlarınıza yazın ve işi bana bırakın. Ben gerektiği vakit ona söylerim. Zaten böyle olmasını ben de istiyorum ve yürekten duyumsuyorum ki bu iş olacak." Pierre, Prenses Maria'nın ellerini öptü. İnanamıyorum, nasıl olur? Öyle mutluyum ki, ama nasıl olabilir? Ne diyeyim, mutluyum? Hayır, inanamıyorum. Siz şimdi Petersburg'a gidin. Öyle yaparsanız daha iyi olur. Sonradan ben size yazarım. Petersburg'a mı? Gideyim mi? Peki, öyle olsun, giderim. Ama yarın size gelebilir miyim? Ertesi gün Pierre vedalaşmaya geldi. Natasha önceki günlere oranla daha az heyecanlıydı. Ama o gün Pierre ara sıra Natasha'nın gözlerine bakarken eridiğini, yok olduğunu duyumsuyordu. Artık ne o ne Natasha vardı. Orada da yalnız bir mutluluk vardı. Natasha'nın ruhunu sevinçle dolduran her bakışında, her deviniminde, her sözünde gerçekten öyle mi? Hayır, öyle bir şey olamaz diye yineleyip duruyordu kendi kendine. Ona veda ederken Natasha'nın ince, zayıf elini farkında olmadan uzunca bir süre tuttu. Demek bu el, bu gözler, bana yabancı olan bütün o kadınca güzelliği, bütün bu özellikler ölünceye değin benim olacak. Benim için tıpkı sanki kendi bedenimmiş gibi. Alışılmış şeyler olacak, öyle mi? Hayır, inanamıyorum. Öyle şey olmaz. Natasha yüksek sesle, güle güle kont, dedi. Sizi çok bekleyeceğim, diye fısıldadı sonra da. İşte bu sade sözler, bu bakış ve Natasha bunları söylerken yüzünde beliren ifade tam 2 ay, Pierre için sonsuz bir anılar dizisi, bir düşünceler dizisi ve mutlu hayaller zinciri oldu. Kendi kendine sizi çok bekleyeceğim demişti. Evet, evet, nasıl da söylemişti. Evet, sizi çok çok bekleyeceğim demişti. Ah, ne deyin mutluyum diye yineliyordu hep. O sırada Pierre'in ruhunda olup bitenlerin Helen'e talip olduğu sırada uyanan duygularla hiç ilgisi yoktu. Şimdi o zaman olduğu gibi utançla ikide bir ah niçin söyledim ona bunu, niçin ona zaman seni seviyorum dedim diye kınamıyor. Söylediği her sözü bütün ayrıntılarıyla hayalinde o anda yüzlerinde beliren anlatımlarla, dahası o andaki gülümseyişlerle birlikte gene canlandırıyor. Ondan hiçbir şey eksiltmek istemediği gibi bu sözlere hiçbir şey eklemek de istemiyordu. İstediği tek şey onları yalnız yinelemekti. Şimdi artık gerçekleştirmeye çalıştığı şeyin iyi mi kötü mü olduğu konusunda hiçbir kuşku duymuyordu. Kimi vakit içinde yalnız bir korku uyanıyordu. Bütün bunları düşünde mi görmüştü yoksa? Prenses Maria fazla gurur duymuştu. İnanıyorum demişti. Prenses Maria, ama ya ona bu işi açtığı vakit o gülümser de, ne tuhaf şey, herhalde yanıldı adamcağız. Sanki kendisi bilmiyor mu ki yalnız bir insan, sıradan bir insandır. Oysa ben bambaşka bir varlığım, üstün bir varlık. Bunu bilmiyor mu diye karşılık verirse o zaman ne olacak? Pierre sık sık bu kuşkuya kapılıyordu. Şimdi hiçbir plan da yapmıyordu. Kavuşacağı mutluluk ona o deyin inanılmaz görünüyordu ki ona kavuşur kavuşmaz artık başka bir şey olmayacakmış gibi geliyordu. Ondan sonra her şey bitecekti sanki. Pierre'in varlığını hiçbir zaman duyamayacağını sandığı, hiç beklemediği çılgınca bir sevinç sarmıştı. Sanki yalnız kendisi için değil, bütün evren için yaşamın tek anlamı yalnız duyduğu sevgide ve Natasha'nın onu sevebilmesindeymiş gibi bir duygu içindeydi. Kimi vakit bütün insanlar yalnız bir tek şeyle uğraşıyorlarmış gibi geliyordu ona. İleride kavuşacağı mutlulukta sanki bütün insanlar tıpkı onun gibi buna seviniyor, onun gibi sözde başka işlerle uğraşıyormuş gibi davranıyor, duydukları sevinci onun gibi gizlemeye çalışıyorlardı. her sözde, her devinimde kendi mutluluğunu anıştıran bir anlam buluyordu. Rastladığı insanları sözde onlarla gizli bir anlaşma içindeymiş gibi anlamlı, mutlu bakışları ve gülümseyişleriyle şaşkınlık içinde bıraktığı oluyor. Bununla birlikte insanların onun duyduğu mutluluğu bilmelerinin olanaksız olduğunu anladığı vakit onlara yürekten acıyor. Uğraştıkları işler ne olursa olsun hepsinin saçma, boş, dahası dikkate değmez şeyler olduğunu anlatma isteği duyuyordu. Kendine bir görev almasını önerdikleri, genel olarak devlet işlerine ya da savaşa dair herhangi bir konudan söz açtıkları vakit, Pierre kendisine söylenenleri, konuşanların düşüncesini paylaştığını belli eden yumuşak bir tavırla gülümseyerek dinliyor, karşısındakileri tuhaf sözleriyle şaşırtıyordu. Ama bu dönemde karşılaştığı bütün insanlar, ister sandığı gibi yaşamın anlamını kavramış, yani asıl özün duyguda olduğunu anlamış kişiler olsun, İster bunu kavramamış mutsuz kişiler olsun, hepsi içinde yanan sevginin parlak ışığında Pierre'e o deyin aydınlık görünüyordu ki, her birinde en iyi, en çok sevgiye değer özelliğin ne olduğunu hem de hiçbir çaba göstermeden hemen anlıyordu. Ölmüş karısının işleri ve belgeleriyle uğraşırken nasıl bir kadın olduğunu anlıyor ama ona karşı içinde o sırada kendisinin tattığı mutluluğu hiç tatmamış olmasından ötürü acımadan başka hiçbir duygu uyanmıyordu. Şimdi kendisine verilen yeni görev ile aldığı nişanlardan ötürü bambaşka bir gurur gösteren Prens Vasili, ona dokunaklı, iyi yürekli, zavallı bir yaşlı olarak görünüyordu. Pierre sonradan bu çılgınca mutluluk günlerini sık sık anacaktı. Yaşamının bu döneminde insanlar ile koşullar üzerine yürüttüğü düşünceler ömrünün sonuna değin kendi ölçüsüne göre doğru düşünceler olarak kalacaktı. Sonradan insanlar için olsun, genellikle başka şeyler için olsun, beslediği bu görüşlerden vazgeçmek şöyle dursun, tersine kendi iç çatışmalarında bir çözüm yolu bulmak gerekince her zaman bu çılgınlık dönemindeki yargılarına dönecek ve bunların her zaman geçerli, her zaman doğru olduklarını görecekti. Belki başkalarına tuhaf ve gülünç görünüyordu ama o zamanlar sanıldığı deyin çılgın değildim. Tersine her zamankinden daha akıllı, daha engin görüşlüydüm. O zaman dünyada anlamaya değer ne varsa hepsini anlıyordum çünkü mutluydum diyecekti kendi kendine. Pierre'in çılgınlığı insanları sevebilmek için onlarda erdemler adını verdiği kişisel nedenler bulmayı beklememesiydi. Yüreğini yalnız sevgi dolduruyordu. İnsanları hiçbir şey beklemeden sevdiği için sevilmeye değer olduklarını gösteren kesin nedenler bulabiliyordu hep. Natasha o akşam Pierre gittikten sonra uzun zamandır ilk kez dudaklarında sevinçli ve biraz alaylı bir gülüşle onun tıpkı biraz önce banyodan çıkmış bir insanı andırdığını, ceketinin ve yeni kesilmiş saçlarının ona böyle bir hava verdiğini Prenses Maria'ya söylediği an birden içinde gizli ve ürperti veren bir durum belirmişti. Bir anda her şeyi değişmişti. Yüzü, yürüyüşü, bakışı, sesi bir anda bambaşka olmuştu. Bu olan kendisi içinde beklenmedik bir şeydi. Bir yaşama gücü, bir mutluluk umudu yüzeye çıkmıştı. Bu güç ve bu umut ne olursa olsun doyurulmayı bekliyordu. Natasha daha o ilk akşam başından geçen bütün her şeyi unutmuş gibi oldu. Ondan sonra da bir kez olsun durumundan yakınmadı. Geçmişi bir sözcükle olsun anmadı ve artık sevinç içinde ileriye ilişkin tasarlamalar kurmaktan korkup çekinmedi. Pierre'den çok az söz ediyordu ama Prenses Maria ondan söz açınca Natasha'nın gözlerindeki o çoktandır sönmüş olan pırıltı birden gene beliriyor ve tuhaf bir gülümseyişle kıvrılıyordu dudakları. Natasha'daki bu değişiklik Prenses Maria'yı önce şaşırttı. Ama değişikliğin nedenini ve anlamını kavrayınca üzüldü prenses. Bu olguyu çözümlerken bu deyin çabuk unuttuğuna göre demek ki ağabeyimi bu deyin az seviyordu diye düşünüyordu. Ama Natasha'nın yanındayken ona kızmıyordu, sitem de etmiyordu. Genç kızın tüm varlığını saran bu yaşama isteğine karşı durulmaz, dahası Natasha'nın da ta kendisi içinde beklenmedik bir şey olduğu öylesine belliydi ki onu değil açıkça, kendi içinde bile suçlamaya hakkı olmadığını derinden derine seziyordu. Natasha ise bu yeni duyguya kendini bütün varlığıyla kaptırmış ve sınırsız bir içtenlikle ona bağlanmış olduğundan artık üzüntü duymadığını, tam tersine sevinç ve mutluluk içinde yüzdüğünü saklamaya çalışıyordu şimdi. Prenses Maria o gece Pierre'le konuştuktan sonra odasına döndüğünde Natasha onu eşikte karşıladı. Söyledim mi, söyledim mi, söyledim mi diye yeniden sordu. Hem sevinçli hem de bu sevinci duyduğundan ötürü bağışlanmasını dilediğini belli eden dokunaklı bir yalvarış ifadesi belirmişti yüzünde. Kapıdan dinlemek istedim ama senin gelip bana söyleyeceğini biliyordum dedi. Natasha'nın o andaki bakışı ne denli anlayışla karşılanmaya değer, ne denli dokunaklı olursa olsun ve heyecan içinde çalkalandığını görmek, Prenses Maria'da ne denli bir acıma duygusu uyandırırsa uyandırsın, söylediği sözler ilk anda prensesin gururunu yaraladı. Ağabeyini ve onun Natasha'ya beslediği aşkı anımsamıştı acı acı. Sonra da, madem başka türlü yaşayamıyor, yapılacak bir şey yok diye düşündü. Ve yüzünde hüzünlü, biraz da sert bir havayla Pierre'in kendisine söylediklerini bir tamam aktardı ona. Natasha, Pierre'in Petersburg'a gideceğini işitince şaşırıp kalmıştı. Bunun anlamını kavrayamamış gibiydi. "Petersburg'a mı dedin?" diye sordu. Sonra Prenses Maria'nın yüzündeki hüzne dikkatle baktı. Neye üzüldüğünü anladı ve birdenbire ağlamaya koyuldu. Bir yandan hıçkırıyor, bir yandan da "Mari, ne yapayım söyle. Ne yapmam gerekiyor? Bana öğüt ver ne olursun. Yanlış davranmaktan korkuyorum. Mari, sen ne dersen onu yaparım ben. Öğüt ver bana." diye yalvarıyordu. Prenses Maria titreyen bir sesle sordu. "Onu seviyor musun?" Natasha, "Evet." diye fısıldadı. Prenses Maria onun döktüğü gözyaşlarını görünce onu artık büsbütün bağışlamıştı. "Öyleyse niçin ağlıyorsun?" dedi. "Bak, ben senin adına mutluluk duyuyorum." Natasha ağlamayı bırakmıştı. "Kuşkusuz ki bu iş hemen olmayacak," dedi. "Vakti gelince olur. Düşün bir kez, ben onun eşi olduğum vakit sen de Nikolay'la evlenince ne deyim mutlu olacağız." "Natasha, bundan söz etmemeni istemiştim. Senin durumundan konuşalım, çok daha iyi." Bir an sustular. Sonra Natasha birden sordu. "Peki ama bu Petersburg işi de nereden çıktı?" Hemen sonra da telaşla kendi sorusuna kendi yanıt verdi. "Hayır, hayır, böylesi daha yerinde olur. Gitmesi gerekir, öyle değil mi Mari?" Epilog, 1. kısım. 1812 yılının üzerinden 7 yıl geçti. Avrupa tarihinin fırtınalı okyanusu yatışıp kendi kıyılarına çekildi. Öfkesi dinmiş görünüyordu ama insanlığı devinime geçiren o gizli güçler, gizlidirler çünkü bu güçlerin devinimlerini yöneten yasalar bizim için bilinmeyen şeylerdir. Etkilerini sürdürüyorlardı. Tarih denizinin yüzeyi kımıltısız göründüğü halde insanlık tıpkı zamanın akışı gibi kesintisiz ve ara vermeden sürdürüyordu devinimini. İnsanların arasında ayrı ayrı gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar birbirine kenetleniyor ya da parçalanıyorlardı. Yeni yeni devletlerin kurulması ya da yıkılmasına ve halkların göç etmesine yol açan türlü nedenler baş gösteriyordu. Tarih denizi eskisi gibi dalga dalga bir kıyıdan öbür kıyıya çarpmıyor ama dipten dibe kaynayıp duruyordu. Tarihsel kişiler de eskisi gibi akıntıya kapılıp bir kıyıdan öbür kıyıya atılmıyordu artık. Eskiden savaşları, seferleri, çarpışmaları, kitlelerin oradan oraya geçişlerini, verdikleri buyruklarda yansıtan tarihsel kişiler, şimdi içten içe kaynaşıp duran eylemi siyasal ve diplomatik düşüncelerle, yasalarla, bildirilerle yansıtıyorlardı. Tarihsel kişilerin bu eylemini tarihçiler tepki olarak adlandırırlar. Bu olayın sorumlusu olarak gösterdikleri tarihsel kişilerin eylemlerini anlatırken de onları sert bir dille eleştirirler. Alexander'dan Napolyon'a, Photius'tan Schelling'e, Fichte'den Chateaubriand'a ve benzerlerine değin o çağın bütün tanınmış kişilerini amansız mahkemelerinde yargılayıp ilerleme ya da tepkime için çalışmış olduklarına karar verirler ve buna göre suçlandırır ya da aklandırırlar. Tarihçilerin anlattıklarına göre bu dönemde Rusya'da da bir tepkime devinimi ortaya çıkmıştı ve bu dönemde başlıca sorumlusu Alexander'dı. Oysa daha önce tahta çıkışından hemen sonra aynı Alexander I liberal akımlara ön ayak olmuş ve Rusya'nın kurtuluşunu sağlamıştı. Bir lise öğrencisinden bir bilim adamı olan tarihçiye değin saltanatının bu dönemindeki yanlışları yüzünden ona taş atmayacak tek kişi yoktu. falan filan biçimde devinmesi gerekiyordu. Şu olayda iyi davrandı, şu olayda kötü. Çarlığının başında olsun, 1812'de olsun çok iyi davranmıştı. Ama Polonya'ya bir anayasa vermekle, kutsal ittifakı kurmakla, Arakçeyev'e nüfus kazandırmakla, Golitsin'le mistizm devinimlerini desteklemek, sonra da Şişkov ile Fotius'u tutmakla yanlış davrandı. Ordunun ön saflarındaki birliklerle uğraşması, Semyonovski alayının hazinesini boşaltması kötü oldu. İşte ileri sürülenlerden belli başlı birkaçı. Tarihçilerin insanların iyiliği konusunda kendi bilgilerine dayanarak, kendi anlayışlarına göre çara yönelttikleri bütün suçlamaları tek tek sıralamak için onlarca sayfa yazı yazmak gerekir. Bütün bu suçlamaların anlamı nedir? 1. Alexander'ın tarihçilerce beğenilen davranışları da, örneğin Çarlığının başlarında liberal akımları ortaya atması, Napolyon'la yaptığı savaş, 1812'de gösterdiği kararlılık ve 1813 yılındaki sefer gibi gerilen ve kötülenen davranışları, örneğin Kutsal İttifak'a katılma, Polonya'nın yeniden kurulması ve 1820 yılındaki tepkime devinimleri gibi, aynı nedenlerden, aynı koşullardan, Alexander'ın kişiliğini ortaya çıkaran etkilerden, damarlarındaki kandan, aldığı terbiyeden, yaşamını çerçeveleyen ortamdan ileri gelmiyor mu? O halde bu suçlamaların özü nedir? Bunların nedeni 1. Alexander gibi iktidarın en yüksek basamağında olan ve sahneye çıkmış bir sihirbaz gibi tarihin göz kamaştırıcı ışıklarının üzerinde toplandığı bu insanın dünyanın en büyük entrikalarının, aldatmacalarının ve dalkavukluklarının cirit attığı bir ortamda nüfus sahibi bir insanın kişiliğiyle kopmaz bir bütün oluşturan etkilerin altında bulunması, yaşamının her anında Avrupa'da olup biten her şeyden ötürü sorumluluk duyması, ayrıca hayali bir varlık olmayıp gerçek bir insan olarak kişisel kimi alışkanlıklara, tutkulara bağlı kalması ve iyilik, güzellik, doğruluk gibi kavramlar konusunda 50 yıl önce yaşamış insanlara özgü düşünceler beslemesi, yani yalnız erdemlilik eğilimi içinde olmamasıydı. Zaten tarihçiler de böyle olduğunda birleşerek onu suçlamıyorlar. Alexander, insanlığın iyiliği konusunda bugün gençliğinden beri bilimle uğraşan, yani kitaplar okuyun, kürsülerden ders veren aldıkları notları bir deftere geçiren profesörlerle aynı görüşte değildi. Ama 1. Alexander'ın 50 yıl önce halkların iyiliği konusundaki görüşlerinde yanıldığı kabul edilse bile, elinde olmayarak onu yargılayan tarihçilerin de aradan zaman geçtiğinden, o dönemde bütün insanlık için iyiliğin ne olduğu konusundaki görüşlerinde haksız olabileceklerini kabul etmek gerekir. Tarihin gelişimini incelerken her yıl her yeni yazarla birlikte insanlığın iyiliği konusundaki görüşün değiştiğini gördüğümüze göre böyle bir düşünce yürütmek daha da doğal, dahası zorunludur. Çünkü bir zaman iyilik olarak görülen şey 10 yıl sonra kötülük olarak gösteriliyor. Bunun tersi de oluyor. Yalnız bu deyinde değil, tarihte iyilik ve kötülük konusunda aynı çağda birbirine karşıt görüşler buluyoruz. Kimileri Polonya'ya verilen anayasa ile Kutsal İttifakı Alexander'ın bir başarısı, kimileri ise verilecek bir davranış olarak kabul ediyorlar örneğin. Alexander ile Napolyon'un eylemleri konusunda yararlı ya da zararlı yargısında bulunamayız. Çünkü neye yaradığını ya da neye zararı dokunduğunu söyleyemeyiz. Bir eylemin herhangi bir insanın hoşuna gitmemesinin tek nedeni o kişinin mutluluğunun ne olduğu konusunda belirli, sınırlı bir anlayışa sahip olmasıdır. Bana göre 1812'de babamın Moskova'daki evinin sağlam kalması mı, Rus ordularının üne kavuşması mı, Petersburg üniversiteleri ile başka üniversitelerin gelişmesi mi, Polonya'nın özgürlüğe kavuşması mı, Rusya'nın güçlü bir devlet olması mı, Avrupa'da bir denge kurulması ya da Avrupa'nın kültür alanında belirli yönde ilerlemesi mi iyi bir şeydir? Bunlara peşin bir karşılık veremesem şunu kabul etmem gerekir ki, tarihsel kişinin bu amaçlardan başka apayrı, daha genel ve benim kavrayamayacağım amaçları vardır. Varsayalım ki bilim dedikleri şeyin elinde bütün aykırılıkları bağdaştıracak ve değişmez olarak bütün tarihsel kişiler ile tarihsel olaylara uygulanabilecek iyilik ve kötülük ölçüsü vardır. Diyelim ki Alexander her şeyi bambaşka biçimde yapabilirdi. Diyelim ki bugün kendisini suçlayanların ve insanlığın ilerlemesinde varılacak son amacın ne olduğunu bildiklerini ileri süren kişilerin öğüt verdikleri gibi davranabilir. Bugün sorumlulukları onda bulanların ileri sürdükleri ulusçuluk, özgürlük, eşitlik ve ilericilik programına göre, herhalde bunlar dışında başka bir kimse başka bir program ileri sürmemiştir, devinebilirdi. Diyelim ki böyle bir program oluşturuldu ve ortaya konulduktan sonra Alexander ona göre devinmişti. O takdirde hükümetin o zamanki tutumuna karşı koyan bütün insanların eylemleri, yani tarihçilerin görüşlerine göre iyi ve yararlı olan bütün o eylemler ne olacaktı? Bu soruya ancak o zaman ne eylem ne de başka bir şey olur diye karşılık vermek gerekir. İnsan yaşamının akılla yönetilebileceği kabul edilirse yaşam olanağı ortadan kaldırılmış olur. Tarihçilerin yaptığı gibi kimi büyük insanların bütün insanlığı belirli amaçlara, örneğin Rusya'yı, Fransa'yı yüceltmek, Avrupa'da dengeyi kurmak, devrim düşüncelerini yaymak, genel bir ilerleme sağlamak ya da herhangi bir başka amaca yönelttikleri kabul edilirse, tarihsel olayın rastlantıyla ortaya çıkan bir şey olduğu söylenemez ve bir dehanın varlığı ileri sürülmeden açıklanamaz. Bu yüzyılın başlangıcında Avrupa'da yapılan bütün savaşların amacı Rusya'yı yüceltmek olsaydı, bu amaca daha önceki bütün savaşlar yapılmadan ve işgale fırsat vermeden de ulaşılabilirdi. Aynı biçimde amaç Fransa'nın yücelmesi olsaydı, bu amaca devrim olmadan da, imparatorluk kurulmadan da varılabilirdi. Amaç kimi düşüncelerin yayılması olsaydı, basılan kitaplar bunu askerlerin yaptığından çok daha iyi gerçekleştirebilirdi. Amaç uygarlığın ilerlemesi olsaydı, buna ulaşmak için herhalde insanların ve sahip oldukları bütün zenginliklerin yok edilmesinden daha başka, daha akla uygun yolların bulunabileceği kolayca düşünülebilir. O halde olaylar niçin böyle oldu da başka türlü olmadı? Tarih, rastlantıyla ortaya çıkan olay bu koşulları oluşturmuş, dahi de ondan yararlanmıştır der. Ama rastlantıyla ortaya çıkan olay nedir? Dahi ne demektir? Rastlantı ve deha sözleri gerçek anlamda var olan bir şeyi belirtmezler. Bu yüzden bunların kesin bir tanımı yapılamaz. Bu sözler yalnız kimi olayların belirli bir biçimde yorumlanması anlamına gelirler.